Ayrım 10. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez, sayfa 100. Çılgın bir yolculuk oldu. Yakıcı güneşten sersemlemiş ya da eğri eğri yağan Ekim yağmurlarından sırılsıklam, hemen hemen bütün yol boyunca uçurumların uyutucu buğusuyla solukları kesilmiş, Sierra Nevada'ların sivri kayalıkları üstünden, antlı bir katır kervanıyla katır sırtında yaptıkları yolculuğun ilk aşaması bile tam 11 gün sürdü. Yolculuğun üçüncü günü kenelerden çılgına dönen bir katır, binicisiyle birlikte iple birbirine bağlı tüm ötekileri de ardı sıra sürükleyerek uçuruma yuvarlandı. Katırcıyla birbirlerine bağlı yedi hayvanın bağırışları felaketten sonra saatlerce dağ boğazlarında uçurumlarda yankılandı. Yıllar yılı da Fermina Daza'nın belleğinde çınladı. Bütün eşyası katırlarla birlikte uçuruma yuvarlanmıştı. Ama Fermina Daza, uçurumun dibinde dehşet çığlığı sönünceye dek düşüşün sürdüğü yüzyıllar süren o anda, ne ölen zavallı katırcıyı ne de parça parça olan hayvanları değil, kendi katırının da ötekilerle bağlı olmamasının ne şanssızlık olduğunu düşündü. İlk kez biniyordu katıra ama Florentino Ariza'yı bir daha hiç görmeyeceğinden, mektuplarıyla avunamayacağından emin olmasaydı, yolculuğun dehşeti, sayısız eziyetleri böylesine acı gelmeyecekti ona. Yolculuğun başından beri babasına tek sözcük bile söylememişti. Babası ise öyle şaşkındı ki ancak kaçınılmaz durumlarda onunla konuşuyor ya da katırcılarla haber gönderiyordu ona. Şansları biraz daha yaver gittiğinde yol üstünde Fermina Daza'nın içinin almadığı dağ yemeklerinin verildiği, ter ve kekre sidikten lekelenmiş ot yataklarının kiralandığı bir hana rastlıyorlardı. Bununla birlikte geceyi daha çok Kızılderili kamplarında, yol kıyısındaki sıra sıra çatallı kazıklar üstüne oturtulmuş palmiye damlı her yolu düşenin tam vaktine dek konaklayabileceği açık hava yatakhanelerinde geçiriyorlardı. Fermina Daza'nın geceleri uyku girmiyordu gözüne. Korkudan ter döküyor, karanlıkta hayvanlarını kazıklara bağlayan, hamaklarını bulabildikleri yere asan suskun yolcuların gidiş gelişlerini duyuyordu. Gün batarken ilk yolcular geldiğinde kamp el ayak çekilmiş, dingin oluyordu. Ama gün ışıyınca değişik yüksekliklerde asılı hamak yığını, çömelerek uyuyan dağ Arauco kızılderilileri, bağlı keçilerin öfkesi, kafese kapatılmış dövüş horozlarının şamatası, savaş tehlikesinden ötürü havlamamaya alıştırılmış dağ köpeklerinin soluk soluğa dinsizliğiyle bir panayır yerine dönüşüyordu. Ömrünün yarısını o bölgede ticaretle geçirmiş olan Lorenzo Daza bu sıkıntıları yadırgamıyordu. Sık sık tan sökümünde eski arkadaşlarına rastlıyordu. Kızı içinse bitmek bilmeyen bir çileydi bu yolculuk. Salamura balık yüklerinin pis kokusu, yurt özleminin yol açtığı iştahsızlığa eklenince sonunda yemek yeme alışkanlığını unutturdu onu. Umutsuzluktan çıldırmadıysa Florentino Ariza'nın anısında her zaman bir avuntu bulmasındandı. Bu diyarın bir unutuş diyarı olduğundan kuşku duymuyordu. Bir başka sürekli korku da savaş korkusuydu. Yolculuğun başından beri dağınık devriyelere rastlama tehlikesinden söz ediliyordu. Katırcılar davranışlarını ona göre ayarlayabilsinler diye bunların hangi yandan olduklarını anlamanın değişik yollarını öğretmişlerdi onlara. Sık sık bir subayın komutasında dört nal koşan boğaları yakalar gibi kement atarak yeni asker devşiren atlı asker gruplarına rastlıyorlardı. Fermina Daza onca dehşetin ağırlığı altında ezilmiş, ona yakın olmaktan çok masalsı görünen olayı unutmuştu. Ta ki bir gece hangi yandan olduğu pek anlaşılmayan bir devriye kervandan iki kişiyi yakalıp kampa yarım mil uzaklıkta bir ağaca asıncaya değin. Lorenzo Daza'nın bu adımlarla hiçbir ilişiği yoktu ama başına böyle bir şey gelmediği için şükran davranışı olarak onları indirtip Hristiyan usulünce gömdürttü. Boşuna da olmadı. Saldırganlar karnına bir çiftenin namlusunu dayayarak onu uyandırdılar. Üstü başı dökülen, yüzü is içinde komutanları yüzüne bir lamba tutarak liberal mi yoksa muhafazakar mı olduğunu sordu ona. "Ne liberalim ne de muhafazakar," dedi Lorenzo Daza. "İspanyol uyruğuyum." "Şansın varmış," dedi komutan, sonra elini kaldırıp vedalaştı onunla. "Yaşasın kral." İki gün sonra Valledupar köyünün bulunduğu ışıl ışıl düzlüğe geldiler. Avlularda horoz dövüşleri, sokak köşelerinde akordiyonlar, saf kanatların sırtında atlılar, kestane fişekleri, çanlar vardı. Şenlik fişekleriyle bir şato kuruyorlardı. Fermina Daza şenliğin farkına bile varmadı. Dayısı Lisimaco Sanchez'in evine girdiler. Dayısı eyaletin en cins hayvanlarına binmiş genç akrabaların oluşturdukları şamatacı atlılar alayının başında ana yolda onları karşılamaya çıkmıştı. Kestane fişeklerinin patırtısı arasında köyün sokaklarından geçirdi onları. Ev büyük meydana bakıyordu. Sömürge döneminden kalma birkaç kez onarım görmüş kilisenin yanındaydı. Geniş, loş odalarından bir meyve bahçesine bakan, sıcak şeker kamışı suyu kokan koridorundan ötürü daha çok bir çiftlik imalathanesini andırıyordu. Daha ağırda bineklerinden iner inmez konuk salonu, dayanılmaz sevgi gösterileriyle Fermina Daza'yı bunaltan tanımadığı bir akraba kalabalığının istilasına uğradı. At sırtında gitmekten yüzüne kan çıkmış, uykusuzluktan ölesiye bitkin, içi boşalmış, bu dünyada artık hiç kimseyi sevemeyecek denli eli ayağı tutmaz olmuştu. Fermina Daza'nın tek istediği ağlayabileceği tenha dingin bir yerdi. Ondan 2 yaş büyük, kendisi gibi soylu bir kendini beğenmişliği olan kuzini Hildebranda Sanchez, görür görmez durumunu anlayan tek kişi oldu. Çünkü o da gözü pek bir aşkın ateşiyle yanıyordu. Hava kararırken onu kendisiyle paylaşacağı odaya götürdü. Kabalarında açılmış olan yaralarla nasıl yaşayabildiğini bir türlü anlayamadı. Kocasına ikiz kardeş gibi benzeyen yumuşacık bir kadın olan annesinin yardımıyla, kestane fişekleriyle yapılmış şatonun gümbürtüsü evin temellerini sarsarken, banyoyu hazırlayıp öküz gözü kompresleriyle kuzeninin acılarını hafifletti. Gece yarısına doğru ziyaretçiler gittiler. Şenlik birkaç dağınık kola ayrıldı. Kuzini Hildebrand da Fermina Daza'ya uzun patiska bir gecelik verdi. İçini mutluluğun bir anlık yılgınlığıyla dolduran yumuşacık çarşaflı, kuş tüyü yastıklı yatağa yatırdı. Sonunda yatak odasında baş başa kaldıklarında kapıyı kilitleyip yatağının şiltesinin altından ulusal telgraf damgalı bal mumuyla mühürlenmiş Manila kenevirinden bir zarf çıkardı. Kuzininin yüzündeki muziplik pırıltısını görmek Fermina Daza'nın yüreğinin belleğinde beyaz gardenyaların yoğun kokusunu canlandırmaya yetti. Sonra dişleriyle bal mumu mührü kopardı. Tan sökünceye dek 11 coşkulu yasak telgrafın gözyaşı denizinde çırpınıp durdu. O zaman anladı. Yolculuğa çıkmadan önce Lorenzo Daza, kayınbiraderi Lisimaco Sanchez'e durumu telgrafla bildirmek hatasını işlemişti. O da eyaletin çeşitli köyleriyle yörelerine dağılmış olan geniş, karmaşık bağlarla birbirine bağlı akrabalarına haber göndermişti. Böylece Florentino Ariza sadece yolculuğun tüm güzergahını öğrenmekle kalmamış, Fermina Daza'yı son konakladığı Cabo de la Vela'ya dek izlemek için bir telgrafçılar kardeşliği kurmuştu. Bu, onun Fermina Daza ile 3 ay kaldığı Valledupar'a vardığı andan başlayarak 1,5 yıl sonra Lorenzo Daza'nın kızının sonunda aşkını unuttuğuna karar verip eve dönmeyi kararlaştırdığı Riocchiata'da yolculuğun sona erişine değin yoğun bir yazışma sürdürmesine olanak verdi. Bunca yıl sonra kavimsel ön yargılarını bir yana bırakarak içlerinden biri gibi ona kucak açan karısının akrabalarının pohpohlamalarından şaşkına dönmüş olduğundan belki Lorenzo Daza'nın kendisi de gözcülüğünü gevşettiğinin bilincinde değildi. Bu ziyaret amacı bu olmasa da gecikmiş bir barışma sağlamıştı. Gerçekten de Fermina Sanchez'in ailesi, onun oradan oraya dolaşıp duran, dürüst olmayacak denli yalın görünen yaban katırı ticaretiyle uğraşan, soyu sopu belirsiz, geveze, kaba bir göçmenle evlenmesine ne pahasına olursa olsun karşı çıkmıştı. Lorenzo Daza kazanmak için her şeyini ortaya koyuyordu. Ya hep ya hiç diyordu çünkü talip olduğu kız bölgenin tipik bir ailesinin en değer biçileniydi. Yürekli kadınlar, yürekleri sevgi dolu, elleri tetikte, kafaları deliliğe varan bir onur duygusuyla allak bullak erkeklerden oluşan anlaşılması güç bir kabile. Ama Fermina Sanchez, aykırı aşkların kör kararlılığıyla kaprisinde direnmiş, ailesine karşın evlenmişti sonunda. Öylesine alelacele, öylesine gizemli bir biçimde ki bu evliliği aşk için değil vakitsiz bir sakınımsızlığı, kutsal bir örtüyle örtmek için yaptığı izlenimi uyandırmıştı. 25 yıl sonra Lorenzo Daza kışının aşk serüvenlerine karşı çıkışının kendi öyküsünün kötü bir yinelemesi olduğunu bilincine varmıyor, bir zamanlar kendisine karşı çıkmış, kendi ailelerine yanıp yakınmış olan kayınçolarına başına gelen felaketten şimdi de o yakınıyordu. Ama onun yakınarak yitirdiği vakti kızı aşkta kazanıyordu. Böylece o boğaları burar, katırları evcilleştirirken, kızı da içlerinde en güzelleri, en cana yakınları olan kendinden 20 yaş büyük bir adama duyduğu umarsız tutkusu kaçamak bakışlarla yetinen Hildebrand'a Sanchez'in başını çektiği bir kuzinler kalabalığının ortasında dizginden boşalmış gibi dolaşıyordu. Valledupar'da uzattıkları konaklayışlarının ardından yolculuklarını dağ yollarından, çiçekli çayırlardan, düşsel yaylalardan geçerek sürdürdüler. Geçtikleri bütün köylerde ilk köydeki gibi müziklerle, kestane fişekleriyle, danışıklı yeni kuzinler tam zamanında ulaşan telgraflarla karşılandılar. Çok geçmeden Fermina Daza, Valledupar'da vardığı öğle sonrasının olağanüstü olmadığını, bu verimli eyalette insanların haftasının her gününü bayrammış gibi yaşadıklarını anladı. Ziyaretçiler nerede akşam orada sabah konaklıyorlar, nerede acıkırlarsa orada yiyorlardı. Çünkü ne olur ne olmaz çok gez olduğu gibi birisi gelişini bildiren telgraftan önce çıka gelir diye kurulu bir hamağın, ocakta içinde üç çeşit etin kaynadığı bir tencerenin her zaman hazır bulunduğu kapıları açık evlerdi bunlar. Hildebrand Sanchez yolculuğunun geri kalan bölümünde kuzenine eşlik ederek soy ağacı ormanında köklerine dek inerek yüreği sevinçle çarpa çarpa dolaştırdı onu. Fermanada da kendine geldi. İlk kez kendi kendine egemen olduğunu duyumsadı. Kendisine eşlik edildiğini, korunduğunu duyumsadı. Ciğerlerine dalan özgürlük havası, dinginliğini, yaşama isteğini geri getirdi. Ömrünün son yıllarında bile bu yolculuğu özlemin çarpık bilinciyle her seferinde daha yakın bir zamana ilişkinmiş gibi canlandırdı belleğinde. Bir gece, günlük gezisinden insanın yalnızca aşksız değil, aşka karşın da mutlu olabileceği düşüncesinin içine doğmasıyla allak bullak döndü eve. Bu düşünce korkuttu onu. Çünkü kuzinlerinden biri annesiyle babasının Lorenzo Daza ile yaptıkları konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Bu konuşma sırasında Lorenzo Daza, kızının Kleofas Moskote'nin masallara yarışır servetinin biricik kalıççısıyla evlendirilmesinin ayarlanmasını öne sürmüştü. Fermina Daza tanıyordu onu. Ayinlerde kilise duvarlarına asılan örtüleri andıran zengin koşumlu, kusursuz atlarıyla meydanlarda at oynattığını görmüştü. Üstelik zarifti, becerikliydi, taşlara bile iç çektirecek romantik kirpikleri vardı. Ama Fermina Daza, parktaki badem ağaçlarının altında, kucağında şiir kitabıyla oturan acınası, çelimsiz Florentino Ariza'nın anısıyla karşılaştırdı onu. Yüreğinde en küçük bir kuşku gölgesine bile rastlamadı. O günlerde bir falcıya gitmiş olan Hildebrand Sanchez, düşler içinde coşkuyla kendinden geçiyordu. Falcının gayipten haber verme yeteneği şaşırtmıştı onu. Babasının emellerinden korkuya kapılmış olan Fermina Daza da falcıya gitti. İskambil kağıtları onun gelecekte hiç engelsiz, uzun, mutlu bir evlilik yapacağını söylüyorlardı. Bu kehanet rahat bir soluk aldırdı ona çünkü böylesine mutlu bir yazgıyı sevdiğinden başka bir erkekle tasarlayamıyordu. Bu kesinlikten coşkuya kapılmış kendi özgür istemini ele aldı. Florentino Ariza ile telgrafla sürdürdükleri yazışma, bir karşılıklı dilekler ve düşsel sözleşmeler bağlaşması olmaktan çıkıp somut, düzenli, hiçbir zaman olmadığınca yoğun bir duruma geldi. Tarihler saptadılar, yol yordam belirlediler, yaşamlarını yeniden buluşur buluşmaz hiç kimseye danışmadan, nerede nasıl olursa olsun evlenme konusundaki kararlılıklarıyla bağladılar. Fermina Daza bu bağlanmayı öylesine ciddiye alıyordu ki babası Fonseca kasabasında ilk balosuna katılmasına izin verdiğinde sözlüsünün onayını almadan kabul etmek yakışıkalır görünmedi ona. Florentino Ariza o akşam kendisine acele bir telgrafı olduğunu söylediklerinde otelde Lotario Tugut'la iskambil oynuyordu. Fonseca telgrafçısıydı arayan. Fermina Daza baloya katılma izni alabilsin diye 7 ara istasyonla bağ kurmuştu. Bir kez izin alınca yalın bir olumlu yanıtla yetinmeyip hattın öteki ucunda vericiyi kullananın gerçekten Florentino Ariza olup olmadığını sınamak istedi. Pohpohlanmaktan çok aptallaşmış olan Florentino Ariza, kimliğini belirten bir cümle kurdu. Taçlı tanrıça adına ant içtiğimi söyleyin ona. Fermina Daza parolayı tanıdı. İlk balosunda sabahın 7'sine dek kaldı. Sonra ayine geç kalmamak için uçarcasına üstünü değiştirmeye gitti. O sırada sandığının dibinde babasının alıp götürdüklerinden daha çok mektupla telgraf birikmişti. Fermina Daza evli bir kadın gibi davranmayı da öğrenmişti. Lorenzo Daza onun bu davranış değişikliklerini uzaklık ve zamanın onu gençlik düşlerinden kurtardığının bir göstergesi olarak yorumladı ama tasarladığı evlilikten hiç söz etmedi ona. Baba kızın ilişkileri Eskolastika halanın kovulmasından sonra Fermina Daza'nın koyduğu biçimsel sınırlar içinde kolayca akıp gidiyordu. Bu, birlikte yaşamlarını öyle kolaylaştırıyordu ki bu ilişkinin sevgiye dayalı olduğundan kimse kuşku duyamazdı. Florentino Ariza, mektuplarında Fermina Daza'ya batık kalyonun hazinesini onun için çıkarmakla uğraştığını anlatmaya işte bu dönemde karar verdi. Bunu başaracağından emindi. Verbasco, Latince verbascum'dan, Sucrofulariece türünden bir bitki. Etkisiyle yüzeye çıkan balıkların çokluğundan ötürü denizin alüminyumla kaplanmış gibi göründüğü pırıl pırıl bir öğleden sonra bir esin soluğu gibi aklına gelmişti bu. Gökyüzünün tüm kuşları katliamdan pay almak için seferber olmuşlar, balıkçılar onların bu yasak mucizenin ürünleri yüzünden çarpışmalarını önlemek için yüreklerle onları kovalamak zorunda kalmışlardı. Sömürge döneminden beri balıkları yalnızca uyutan verbasko'nun kullanılması yasaktı. Ama yerini dinamite bırakınca edeyin Karayipler'de balıkçılar arasında gün ışığında yaygın bir uygulama olarak sürüyordu. Fermin Adaza'nın yolculuğu boyunca Florentino Ariza'nın eğlencelerinden biri de dalga kırandan balıkçıların baygın balıklarla dolu koca koca ağları kayıklarına nasıl yüklediklerini seyretmekti. Köpek balıkları gibi yüzen bir sürü yumurcak meraklılardan denize para atmalarını istiyorlar, hemen dibe dalıp çıkarıyorlardı onları. Transatlantiklere karşı yüzen, Birleşik Devletler'de ve Avrupa'da dibe dalma ustalıklarına ilişkin birçok gezi notları yazılmış olan yumurcaklardı bunlar. Florentino Ariza, aşık olmadan önce de tanıyordu onları. Ama batık kalyondaki serveti su yüzüne çıkarabilecekleri hiç aklına gelmemişti. O gün öğleden sonra birden aklına geldi bu. Ertesi pazar gününden Fermina Daza'nın neredeyse bir yıl sonra geri dönüşüne değin yeni bir coşku nedeni oldu bu onun için. Öklit, yüzücü çocuklardan biri, 10 dakika bile sürmeyen bir konuşmadan sonra denizaltı araştırması tasarısıyla onun kadar heyecanlandı. Florentino Ariza, dalma ve denizcilik yeteneğini iyice öğrenmeden girişiminin nedenini ona açıklamadı. Soluk almadan 20 metre derinliğe inip inemeyeceğini sordu ona. Evet, dedi Öklit. Fırtınalı havada açık denizde sezgisinden başka araç gereci olmaksızın tek başına bir balıkçı kayığını kullanıp kullanamayacağını sordu ona. Evet, dedi Öklit. Sotavento takım adalarının en büyük adasının kuzeybatısında 16 deniz mili uzaklıktaki bir yeri tam olarak saptayıp saptayamayacağını sordu ona. Evet, dedi Öklit. Geceleri yıldızlara bakıp yönünü saptayarak seyredip edemeyeceğini sordu ona. Evet, dedi Öklit. Bunu balıkçıların yardımına karşılık kendisine ödedikleri gündelik karşılığında yapmaya razı olup olmadığını sordu ona. Evet, dedi Öklit, ama pazarları fazladan 5 real daha öderse. Köpek balıklarına karşı kendini korumayı bilip bilmediğini sordu ona. Evet, dedi Öklit, çünkü onları uzaklaştırmak için sihirli usulleri vardı. Engizisyon mahkemesinin işkence aletleri altında bile bir gizi saklayıp saklayamayacağını sordu ona. Evet, dedi Öklit. Çünkü hiçbir şeye hayır demiyordu. Üstelik öylesine inanarak evet demeyi biliyordu ki ondan kuşkulanmanın yolu yoktu. Sonunda giderleri hesapladı. Kayık kirası, kürek kirası, seferlerinin gerçek nedeninden kimse kuşkulanmasın diye balık avı araç gereci kirası. Bundan başka yanlarına yiyecek ve bir damacana içme suyu, bir gaz lambası, bir paket mum, tehlike anında yardım istemek için bir de ev borusu almaları gerekiyordu. Öklit 12 yaşlarında, çevik, cin gibi hiç durmadan konuşan bir oğlandı. Bir lombozdan sürünerek geçebilsin diye özel olarak yapılmışa benzeyen yılan balığı gibi bir gövdesi vardı. Artık hava derisine öylesine kararmıştı ki, asıl renginin ne olduğunu kestirmek olanaksızdı. Bu onun iri sarı ela gözlerini daha parlak gösteriyordu. Florentino Ariza, onun bu çapta bir serüven için kusursuz bir yardımcı olduğunu hemen karar verdi. Daha başka formaliteye gerek görmeksizin ertesi pazar işe koyuldular. Tam vakti balıkçı limanından tam teçhizat, pür keyif demir aldılar. Öklit hemen hemen çıplak, yalnızca her zaman kalçalarının çevresine sardığı kuşağı, Florentino Ariza ise redingotu, o iç karartıcı şapkası, pırıl pırıl cilalı deri botları, boynunda ozan papyonu, adalara geçiş sırasında oyalanmak için bir de kitabıyla. Daha ilk pazar günü Florentino Ariza, Öklid'in iyi bir dalgıç olduğu kadar usta bir denizci de olduğunu, denizin dilinden şaşılacak denli anladığını, körfezdeki maden artıkları hakkında bilgisi olduğunun farkına vardı. Paslanıp çürümüş her gemi teknesinin öyküsünü en akıl almaz ayrıntılarıyla anlatabiliyor, her şamandıranın yaşını, hangisi olursa olsun her gemi enkazının kökenini, İspanyolların körfezin girişini, kapattıkları zincirin halkalarının sayısına varıncaya dek biliyordu. Onun çıktığı seferin amacının ne olduğunu bilmesinden korkan Florentino Ariza, kurnazca birkaç soruyu sordu ona. Böylece Öklid'in batık kalyon hakkında en büyük küçük bilgisi olmadığını anladı. Batık hazinenin öyküsünü otelde ilk kez işittiğinden beri Florentino Ariza, kalyonların özellikleri hakkında olabildiğince bilgi edinmişti. San Jose'nin mercanların dibindeki tek gemi olmadığını öğrenmişti. Gerçekten de Tierra filmine Filosu'nun amirallik gemisiydi bu. Servetinin bir bölümünü yüklediği Panama'da söylencesel Portobello fuarının ardından yola çıkıp 1708 Mayıs'ından sonra varmıştı buraya. Burada demirlediği gece gündüz şenlikle geçen uzun bir ay boyunca İspanya kralını yoksulluktan kurtarmak amacına yönelik servetin geri kalanını da yüklemişlerdi. Muzo ve Somondoco'dan 116 sandık zümrütle 30 milyon altın. Tierra Firme filosu çeşitli büyüklükte en az 12 gemiden oluşuyordu. Limandan çok iyi silahlanmış bir Fransız filosunun koruyuculuğunda demir almıştı. Ama Filo, körfezin çıkışında Sotavento takım adalarında bekleyen kaptan Carlos Wager'in komutasındaki İngiliz filosunun tam isabetli top atışlarına karşı koruyamamıştı onu. Böylece San Jose batan tek gemi değildi. Kaç geminin battığına, kaçının İngiliz ateşinden kurtulmayı başardığına ilişkin elde kesin belgeler yoksa da. Kesin kolay bir şey varsa da o da amirallik gemisinin tüm donanımı ve kaç güvertesinde kımıldamadan duran kaptanı ile birlikte başüstü batan ilk gemiler arasında olduğu, yükün büyük bir bölümü tek başına taşıdığıydı. Florentino o dönemin deniz haritalarında kalyonların rotasını incelemişti. Böylece batık geminin yerini saptadığına inanıyordu. Boca Chica'nın iki kalesi arasından körfezden kaçmışlar, 4 saat seyrettikten sonra mercanlarla kaplı deniz dibinde uyuyan kıskaçsız istakozların elle toplanabileceği takım adanın iç denizine girdiler. Hava öyle hafif, deniz öyle dingin ve saydamdı ki Florentino Ariza sudaki yansısını kendisi sandı. Batık geminin yeri durgun suyun bitiminde büyük adaya 2 saat uzaklıktaydı. Florentino Ariza, iç karartıcı giysisinin içinde cehennem sıcağında yüzü gözü kıpkırmızı, öklüde 20 metreye kadar dalmaya çalışarak dipte ne bulursa çıkarmasını söyledi. Su öyle duruydu ki dipte ona dokunmaksızın yanından geçen mavi köpek balıkları arasında kara bir köpek balığı gibi devindiğini görüyordu onun. Sonra bir mercan yığınında gözden gittiğini gördü. Tam soluğunun tükendiğini düşünürken omuz başında sesini duydu. Öklit beline dek gelen suyun içinde ayakta duruyordu. Bunun üzerine uyuşuk kedi balıkları, çekingen kalamarlar, gizemli gül fidanları üstünden hep kuzeye doğru giderek daha derin yerler aradılar. Sonunda Öklit boşuna zaman yitirdiklerini anladı. ''Bana ne aradığınızı söylemezseniz nasıl bulurum?'' dedi. Ama Florentino Ariza söylemedi. O zaman Öklit soyunup dünyanın altındaki öteki gökyüzünü mercanlarla kaplı deniz dibini görmek için bile olsa kendisiyle birlikte dalmasını önerdi ona. Ama Florentino Ariza, Tanrı'nın denizi sadece pencereden bakmak için yarattığını söylerdi hep. Bu yüzden yüzme öğrenmemişti. Akşama doğru gökyüzü bulutlandı, hava soğudu, nemlendi ve öyle çabuk karardı ki limana ulaşmak için yönlerini fenere bakarak bulmak zorunda kaldılar. Körfeze girmeden Fransa'dan gelen transatlantiğin tüm ışıklarını yakmış, ardında yumuşak bir çorba gibi görünen dümen suyuyla haşlanmış karnabaharı andıran köpükler bırakarak kocaman bembeyaz yanlarından geçip gittiğini gördüler. Böylece üç pazarı boşa geçirdiler. Florentino Ariza gizini Öklit'le paylaşmaya karar vermeseydi tüm pazarları boşa geçireceklerdi. Bu tüm araştırma planını baştan başa değiştirdi. Florentino Ariza'nın öngörmüş olduğu yerin en az 20 deniz mili uzağındaki eskiden kalyonların geçtiği kanalı izlediler bu kez. 2 ay geçmeden denizin üstünde yağmurlu bir öğle sonu Öklit dipte uzun süre kaldı. Kayık öyle uzaklara sürüklenmişti ki Florentino Ariza kürek çekerek yaklaşamadığından Öklit neredeyse yarım saat yüzmek zorunda kaldı ona ulaşabilmek için. Sonunda kayığa çıkmayı başardığında ağzından 2 kadın takısı çıkarıp direnişinin ganimeti gibi gösterdi Florentino Ariza'ya. 10. ayrımın sonu, sayfa 111.